Ayrım 14, sayfa 156, 4. O gece çıkmadan önce, ertesi gün biraz gecikecek olursam, Buratıl'ın benim yerime bakmasını ayarladım. Sonra sabah kalkar kalkmaz Trabengez kentte Tefton'a yollandım. Eşim, şu kafi için bu kadar kaygılanmandan hoşlanmıyorum, dedi bana hazırladığı öğle yemeğini uzatırken. Can yol kenarındaki hamburgercilere asla güvenmezdi. Her birinde insanı bekleyen bir karın ağrısı olduğunu söylerdi eskiden. Sana hiç yakışmıyor Paul. Onun için kaygılanmıyorum dedim. Yalnızca merak ediyorum, hepsi bu. Bana göre ha o ha bu dedi Can sertçe. Sonra heyecanla ağzımdan öptü. En azından daha iyi görünüyorsun, o kadarını söylemeliyim. Bir süre beni de kaygılandırmıştın. Su sistemin iyileşti mi? İyileşti dedim ve bana yol arkadaşlığı yapsın diye Gel Joseph'in uçağıma bin gibi şarkılar söyleyerek yola koyuldum. Önce Tefton Intelligencer gazetesinin bürosuna gittim. Aradığım Bert Hammersmith'in büyük olasılıkla mahkeme salonunda olacağını söylediler. Mahkeme salonunda Hammersmith'in oraya geldiğini ama bir su borusu patlayıp da dava ertelendiği için çıktığını söylediler. Dava bir tecavüz davasıydı. Parantez. Intelligencer'ın sayfalarında söz konusu suç bir kadına yönelik saldırı olarak anılıyordu. Ricky Lake ile Kearney Wilson piyasaya çıkmadan önce bu işler böyle yürütülürdü işte. Herhalde eve gitmiş olacaktı. Yön sorduğumda bana o kadar dar ve çamurlu bir yolu gösterdiler ki Ford'umu sokmaya neredeyse cesaret edemeyecektim. Ama sonunda adamımı orada buldum. Kafi davası ile ilgili haberlerin çoğunu Hammersmith kaleme almıştı. Ve ilk başta Kafi'nin ele geçirildiği insan avı hakkındaki ayrıntıların çoğunu da ondan öğrendim. Intelligencer'da yayınlanamayacak kadar korkunç bulunan ayrıntıları demek istiyorum tabii. Bayan Hammersmith güzel, yorgun yüzlü ve sodalı sabundan elleri kıpkırmızı kesilmiş genç bir kadındı. Bana ne işim olduğunu sormadı. Yalnızca pişmekte olan taze ekmek kokulu evin içinden geçirip kocasının elinde bir şişe gazoz, kucağında kapağı açılmamış bir Liberi dergisiyle oturmakta olduğu arka verandaya çıkardı. Küçük hafif yokuş bir arka bahçenin dibinde iki küçük çocuk bir sanıncak için itişip gülüşüyorlardı. Verandadan kız mı erkek mi oldukları görünmüyordu. Ama bir kız bir erkek olduklarını tahmin ettim. Belki ikiz bile olabilirlerdi ki bu da babalarının kafi davasındaki rolüne her ne kadar ikinci derecede bile olsa ilginç bir ışık tutardı. Daha yakında köpek pislikleriyle dolu çıplak, ezilmiş toprağın ortasında bir ada gibi duran köpek kulübesi vardı. Fido görünürlerde yoktu ama mevsim dışı son derece sıcak bir gündü. Köpek büyük olasılıkla kulübesinde uyukluyor olmalıydı. Bayan Hammersmith, Bert bir ziyaretçim var dedi. Tamam dedi adam. Önce bana, sonra eşine, sonra da çocuklara baktı. Aklının çocuklarda olduğu belliydi. Sıska neredeyse acınacak kadar zayıf bir adamdı. Ciddi bir hastalıktan yeni yeni iyileşiyor gibiydi ve saçları seyrelmeye başlamıştı. Karısı kırmızı şiş eliyle çekinerek omzuna dokundu. Adam ne başını kaldırdı ne de uzanıp o eli dokundu. Ve bir an sonra kadın da elini çekti. Bir an için aklımdan karı kocadan çok iki kardeş gibi göründükleri geçti. Akıl adama, güzellik kadına geçmişti. Ama her ikisi de geri planda bir benzerlik, kaçınılması olanaksız bir kalıtımsal miras taşıyor gibiydiler. Daha sonra eve dönerken onların hiç de benzemediklerini, öyle görünmelerinin nedenini geçirilen büyük bir sıkıntı ve kederin izi olduğunu fark ettim. Acının yüzümüzde nasıl iz bıraktığına ve bir aile gibi görünmemizi sağladığına tanık olmak ne garip. Bayan Hammersmith, ''Soğuk bir içecek ister misiniz bay?'' dedi. ''Ekım'' dedim. ''Paul Ekım'' ve teşekkür ederim. Soğuk bir şey harika olurdu bayan.'' Dönüp içeri girdi. Ben Hammersmith'e elimi uzattım. Kısaca sıktı. Eli yumuşak ve soğuktu. Gözlerini bahçenin dibindeki çocuklardan hiç ayırmıyordu. ''Bay Hammersmith, ben Cortmont'in eyalet hapishanesinde ev koğuşu baş gardiyanıyım. Burası ne olduğunu biliyorum.'' dedi bana. Bana biraz daha ilgiyle bakarak. Demek yeşil yolun kaz çobanı bütün haşmetiyle benim arka balkonumda bulunuyor. Seni yerel paçavranın tek muhabiriyle konuşmak için 50 mil yoldan getiren nedir? Can Kafi dedim. Sanırım güçlü bir tepki bekliyordum. Parantez. Aklımın gerisinde belki de ikiz olan çocuklar vardı ve belki de köpek eviydi. Dediklerinde köpeği vardı. Ama Hammersmith yalnızca kaşlarını kaldırıp içkisinden bir yudum aldı. Kafi artık senin sorunun öyle değil mi? Diye sordu. Pek sorun sayılmaz dedim. Karanlığı sevmiyor ve çoğu zaman ağlıyor. Ama bunların her ikisi de bizim işte fazla sorun değildir. Daha kötülerini gördük. Çok ağlıyor demek diye sordu Hammersmith. Eh ağlayacak çok şey var bana sorarsan. Ne yaptığını düşünürsek bilmek istediğin nedir? Bana anlatabileceğin her şey. Gazetedeki yazılarını okudum. Sanırım benim istediğim orada yazılanların içinde değil. Bana sert bir bakış fırlattı. Yani küçük kızların nasıl göründükleri gibi mi? Onlara tam olarak ne yaptığı gibi mi? Sizin ilgilendiğiniz şeyler bunlar mı bayakım? Hayır dedim sesimi yükseltmemeye çalışarak. İlgilendiğim dediğim kızları değil. Zavallı yavrular ölmüş gitmiş. Ama Kafi ölmedi. Yani henüz. Onun hakkında merak ettiğim şeyler var. Pekala dedi. Bir iskemle çek ve otur bayakım. Eğer az önce sesin biraz sert çıktıysa özür dilerim. Ama bizim işte birçok akbabayla karşılaşırız. Allah kahretsin ben bile sık sık onlardan biri olmakta suçlanmışımdır. Yalnızca senin hakkında emin olmak istedim. Oldun mu peki? Epeyce sanırım dedi. Sesi neredeyse ilgisiz gibiydi. Bana anlattığı öykü benim daha önceden anlattıklarımın hemen hemen aynısıydı. Bayan Detlerin verandada kimseyi bulamayışı, menteşelerinden koparılmış tel kapı, bir köşeye fırlatılıp atılıvermiş battaniyeler ve basamaklardaki kan izleri. Oğluyla kocasının kızlarını kaçıran adamın peşine düşüşleri, köpekli grubun önce onlara, çok geçmeden de John Coffey'e yetişmeleri. Coffey'nin kollarında taş bebekler gibi kıvrılmış cesetlerle nehrin kenarında nasıl oturmuş uludu. Açık yakalı beyaz gömleği ve gri pantolonun içinde bir deri bir kemik muhabir alçak duygusuz bir sesle konuşuyordu. Ama gözleri aşağıda yokuşun dibindeki gölgelikte itişen ve sırayla salıncağa binen çocuklarından hiç ayrılmadı. Hikayenin ortalarında bir yerde Bayan Hammersmith elinde bir şişe ev yapımı birayla geldi. Biraz soğuk, sert ve nefisti. Bir süre orada durup dinledi. Sonra sözü kesip çocuklara hemen yukarı gelmeleri için seslendi. Az sonra kurabiyeler fırından çıkacaktı. Geliyoruz anne diye seslendi küçük bir kız ve kadın yeniden içeri girdi. Hammersmith sözlerini bitirince peki bilmek istediğin nedir diye sordu. Daha önce büyük evden kimse beni görmeye gelmemişti. Bu ilk kez oluyor. Sana söyledim. Merak, evet, insanlar merak eder biliyorum. Hatta bunun için Tanrı'ya şükrediyorum. Öyle olmasaydı işsiz kalırdım ve hayatımı kazanmak için belki de bir fabrikada çalışmak zorunda kalabilirdim. Ama 50 mil basit bir merakı gidermek için çok uzun bir mesafe. Özellikle de son 20'si kötü yollardaysa. Bana neden doğruyu söylemiyorsun bayakım? Ben senin merakını giderdim. Şimdi sen de benimkine gider. Pekala diyebilirdim. İdrar yolları iltihabı geçiriyordum ve can kafiyelerini üzerime koyup iyileştirdi. O iki küçük kıza tecavüz edip öldüren adam yaptı bunu. Ben de onu merak ettim tabii. Kim olsa ederdi. Hatta belki o mikrobusta şerif yardımcısı Rob McGee'yi yanlış adamı yakalamış olamazlar mı diye bile düşündüm. Onun aleyhindeki bütün kanıtlara rağmen bunu merak ettim. Çünkü ellerinde böyle bir güç olan bir adamı genelde çocuklara tecavüz edip öldüren birisi olarak düşünmezsiniz. Hayır, belki de olmazdı bu. Merak ettiğim iki konu var dedim. Birincisi daha önce hiç böyle bir şey yapmış olup olmadığı. Hammersmith bana doğru döndü. Gözleri birdenbire ilgiyle parlamıştı ve onun gerçekten akıllı bir adam olduğunu gördüm. Hatta belki sessiz, sakin bir biçimde olağanüstü zeki bir adam. Neden? Diye sordu. Ne biliyorsun yakım? Ne söyledi sana? Hiçbir şey. Ama böyle bir şey yapan birisi genelde daha önce de yapmıştır. Tadını alırlar. Evet dedi, alırlar. Kesinlikle alırlar. Ve geriye doğru iz sürüp bunu öğrenmenin kolay yollarını fark ettim. Onun cüssesinde bir adamın, üstelik de bir zencinin izinin sürülmesi o kadar da güç olamaz. Eğer öyle sanılıyorsan yanılıyorsun dedi. En azından kafe örneğinde. Ben biliyorum. Denedin mi? Evet, ve eli boş döndüm. Dedlerin kızları öldürülmeden 2 gün önce onu Knoxville'de gördüklerini düşünen 2 demiryolu işçisi vardı. Bunda şaşılacak bir şey yok. Zaten yakaladıklarında Büyük Güney Demiryolu'nun karşısında nehrin bu yakasındaydı. Ve herhalde Tennessee'den buraya o yolla geldi. Geçen ilkbaharın başlarında sandık taşıması için çok iri yarı bir zenciyi tutmuş olduğunu söyleyen bir adamdan da bir mektup aldım. Kentu'dan. Ona Coffey'nin resmini gönderdim ve o olduğunu söyledi. Ama bundan öte... Hammersmith omuzlarını silkip başını salladı. Bu sana biraz garip gelmiyor mu? Bana çok garip geliyor bayıkım. Sanki gökten zembille inmiş gibi. Ve hiç yardımcı da olmuyor. Bu haftadan geçen haftayı hatırlayamıyor. Öyle dedim, bunu nasıl açıklıyorsun? Ekonomik krizdeyiz dedi. İşte böyle açıklıyorum. Yollar insan dolu. Okiler Kaliforniya'dan şeftali topluyorlar. Yukarıdaki yoksul beyazlar Detroit'te araba yapmak istiyorlar. Mississippi'li siyahlar da New England'a gidip ayakkabı ya da tekstil fabrikalarında iş bulmak peşindeler. Siyah olsun, beyaz olsun herkes ötedeki topraklarda her şeyin daha iyi olacağına inanıyor. Bu kahrolası Amerikan usulü kafi gibi bir dev bile her gittiği yerde dikkat çekmez. Bir çift küçük kızı öldürmeye karar verene dek, yani küçük beyaz kızları. Sen buna inanıyor musun diye sordum. İncecik yüzüyle bana bomboş baktı. Bazen inanıyorum dedi. Karısı tıpkı lokomotifin penceresinden sarkan bir makinist gibi mutfak penceresinden uzanıp "Çocuklar, kurabiyeler hazır!" diye bağırdı. Sonra bana döndü. "Yulaf lüzumlu bir kurabiye ister misiniz bayakım? Nefsi olduklarına eminim bayan ama sanırım bu kez almayacağım." "Peki," dedi ve başını içeri çekti. Hammersmith birdenbire "Üzerindeki yara izlerini gördün mü?" diye sordu. Kurabiye uğruna bile bir türlü salıncaktan kopamayan çocukları seyrediyordu. Evet, ama onu görmüş olmasına şaşırmıştım. Benim tepkimi fark edip güldü. Savunma avukatının tek zaferi kafiye gömleğini çıkartırıp o yara izlerini jüriye göstermekti. Savcı George Patterson deli gibi itiraz etti ama yargıç izin verdi. George boşuna nefes tüketmesi de olurdu. Buralarda küçürler, kötü muamele gören insanların kendilerine engel olamadıkları konusundaki o psikolojik saçmalıkları yutmazlar. Onlar insanın ne olursa olsun kendine hakim olabileceğine inanırlar. Bu benim de inanmaya yatkın olduğum bir görüştür. Ama yine de o yara izleri korkunçtu. Onlar hakkında bir şey dikkatini çekti mi yakın? Koca olanı duşta çıplak görmüştüm ve fark etmiştim tabii. Neden söz ettiğini biliyordum. Hepsi kırık kırık, neredeyse çatallı gibi. Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? Çocukken birisi onu öldüresiye dövmüş dedim. Daha büyümeden önce. Ama içindeki şeytanı çıkarmayı becerememişler değil mi yakın? Dayağı boş verip sahipsiz bir kedi yavrusu gibi boğmalıydılar onu değil mi? Sanırım bunu kabullenip oradan gitmek daha politik olurdu ama yapamadım. Onu görmüştüm ve onu hissetmiştim de. Ellerinin dokunuşunu hissetmiştim. O garip dedim ama içinde gerçek bir şiddet yokmuş gibi. Onu ne halde bulduklarını biliyorum ve bunu koğuşta gün ve gün gördüklerimle bağdaştırmak çok güç. Ben şiddet dolu adamları tanırım Bay Hammersmith. Wharton'u düşünüyordum tabii. Dan Stanton'ı zinciriyle boğarken. Yuppie beyler, ne partama değil mi diye bağıran Wharton'u. Hammersmith şimdi bana dikkatle bakıyordu ve dudaklarında pek de beğenmediğim, inanmayan bir gülümseme vardı. "Buraya bir başka yerde başka küçük kızları da öldürmüş olup olmayacağını öğrenmeye gelmedin," dedi. "Buraya bunu yaptığını düşünüp düşünmediğimi öğrenmeye geldin. Öyle değil mi? İtiraf et akım." Soğuk içeceğimin son yudumunu da yuttum ve şişeyi küçük sehpaya bırakıp "Ee?" dedim. "Sence yaptı mı?" "Çocuklar!" diye seslendi oturduğu yerde biraz öne doğru eğilerek. "Hemen şimdi buraya gelip kurabiyelerinizi alın." Sonra yeniden arkasına yaslanıp bana baktı. O pek beğenmediğim küçük tebessüm dudaklarında yeniden belirdi. "Sana bir şey söyleyeyim," dedi. "İyi dinle, çünkü bilmen gereken bir şey olabilir. Dinliyorum." "Sir Gellert isimli bir köpeğimiz vardı," dedi. Bir parmağıyla köpek kulübesini gösteriyordu. "İyi bir köpekti. Belli bir cins değildi ama uysaldı, sakindi. Bir dal atıp oynamak için elini yalamaya hazırdı. Bunun gibi sokak köpekleri çoktur değil mi?" Omuz silkip başımı salladım. "Pek çok açıdan iyi bir sokak köpeği senin zenciye benzer," dedi. "Tanırsın ve sevmeye başlarsın. Belli bir işe yaramaz ama seni sevdiğini sandığın için onu beslersin. Eğer şanslıysan bayakım, aksini öğrenmen gerekmez. Eşimle ben, biz şanslı değildik." İçini çekti. Sanki kuru yaprakları alt üst eden rüzgar gibi bir iç çekişti bu. Yine köpek kulübesini gösterince onun terk edilmişliğini, köpek pisliklerinin çoğunun beyazlanıp tepelerinin toz haline gelmiş olduğunu daha önce nasıl fark etmemiş olduğuma şaştım. "Eskiden onun arkasını temizlerdim," dedi Hammersmith. Ve yağmur girmesin diye kulübesinin damını onarırdım. O bakımdan da Sir Gellert güneyli zencilere benzerdi. Kendi işini kendi göremezdi. "Şimdi hiç dokunmuyorum. Kazadan beri yanına bile gitmedim. Tüfeğimi alıp oraya gittim ve onu vurdum. Ama sonra bir daha yaklaşmadım. Yapamıyorum. Zaman içinde yapabileceğim herhalde. Pisliklerini temizleyip kulübesini yıkacağım. O sırada çocuklar geldi ama birdenbire gelmelerini istemedim. O anda dünyada istediğim en son şey buydu. Küçük kız iyiydi ama oğlan basamaklardan yukarı koştular. Bana baktılar, kıkırdadılar ve mutfak kapısına girdiler. Caleb," dedi Hammersmith. "Buraya gel bir saniye." Küçük kız herhalde ikisi aynı yaşta olmalıydılar. Mutfağa girdi. Küçük oğlan babasının yanına geldi. Ayaklarına bakıyordu. Çok çirkin olduğunu biliyordu. Daha ancak 4 yaşında kadardı sanırım. Ama 4 yaş çok çirkin olduğunuzu bilecek kadar büyüktür. Babası iki parmağıyla oğlanın çenesini tutup yüzünü kaldırmaya çalıştı. Oğlan önce direndi ama babası tatlı, sakin, sevgi dolu bir sesle "Lütfen oğlum," deyince isteneni yaptı. Saçından aşağı kocaman yuvarlak bir yara izi alnını geçip ölü ve yarı kapalı bir gözün üzerinden ağzının köşesine dek iniyordu. Ağzı bir kumarbazın ya da belki de bir genelye patronunun çok bilmiş sırtışını takınıp kalmıştı. Yanaklardan biri düzgün ve güzeldi. Diğeri tıpkı bir ağacın kütüğü gibi buruş buruştu. Sanırım orada bir delik vardı ve en azından o iyileşmişti. Hammersmith Tek gözü görüyor, dedi oğlanın buruşuk yanağını ve sevgili şefkatiyle okşarken. Kör olmadığı için şanslı sanırım. Diz çöküp en azından o kadar için dua ediyoruz. Değil mi Kelip? Evet efendim, dedi oğlan utangaç bir ifadeyle. Bütün o tatsız okul yılları boyunca bahçede okulun kabadayılarından dayak yiyecek, alay edilecek olan oğlan. Hayatı boyunca asla hiç kimseyle şişe çevirme ya da postacılık oynayamayacak olan ve erkekliğe geçtiğinde büyük olasılıkla asla bir kadınla para vermeden yatamayacak olan oğlan. Bundan sonraki 50, 60 ya da 70 yıllık ömrü boyunca hep aynaya bakıp çirkin, çirkin, çirkin diye düşünecek olan oğlan. Git ve kurabiyelerini ye, dedi babası ve oğlunu sırıtan ağzını öptü. Çocuk peki efendim, deyip içeri koştu. Hamer Smith arka cebinden bir mendil çıkarıp gözlerini sildi. Gözleri kupkuruydu ama sanırım nemli olmalarına alışmıştı. Onlar doğduğunda köpek buradaydı, dedi. Onları koklaması için eve getirdim ve eşim hastaneden eve döndüğünde onların minicik ellerini yaladı. Sanki kendi kendini onaylamak istiyormuş gibi başını salladı. Onlarla oynardı. Eskiden kahkahalar atana dek kızın yüzünü yalardı. Kelip onun kulaklarını çekerdi ve yürümeyi öğrenirlerken bazen bahçeye çıkıp köpeğin kuyruğunu tutarlardı. Köpek ona hiç hırlamadı bile, ikisine de. Şimdi gözyaşları akıyordu. Bu hareketi çok yapmış bir adam gibi otomatik olarak sildi onları. Hiçbir neden yoktu, dedi. Kelip onu incitmedi, ona bağırmadı, hiçbir şey yapmadı. Biliyorum, ben de oradaydım. Eğer orada olmasaydım oğlan ölürdü herhalde. Hiçbir şey olmadı bayıkım. Oğlanın yüzü köpeğin gözünün önüne geldi ve köpeğin aklına köpeklerin akıl yerini kullandıkları her neyse atılıp ısırmak geldi. Mümkünse öldürmek. Oğlan orada tam önündeydi ve köpek de ısırdı. Kafiye olan da işte bu. Oradaydı, onları verandada gördü, aldı, tecavüz etti, öldürdü. Daha önce de böyle bir şey yaptığının bir ipucu olması gerektiğini söylüyorsun. Ve ne demek istediğini anlıyorum. Ama belki de daha önce yapmamıştı. Benim köpeğim de daha önce hiç ısırmamıştı. Yalnızca o kez. Kafi serbest kalsaydı bir daha böyle bir suç işlemeyebilirdi. Belki benim köpeğim de bir daha ısırmazdı. Ama ben bunu aldırmadım. Tüfeğimi alıp çıktım, tasmasından tuttum ve kafasını uçurdum. Sık sık nefes alıyordu. Ben de herkes kadar okudum bayıkım. Bowling Green'de üniversiteye gittim. Tarih ve gazetecilik okudum. Biraz da felsefe. Kendimi okumuş biri olarak görmeyi severim. Çin'in bütün servetini verseniz köleliğe geri getirmezdim. Sanırım ırk sorununu çözme çabalarımızda cömert ve insancıl olmalıyız. Ama eline fırsat geçerse sizin zencinin ısıracağı olasılığını da unutmamanız gerekir. Tıpkı fırsatını bulunca ve aklına esince ısıran sokak köpeği gibi. Bunu daha önce yapıp yapmadığını mı öğrenmek istiyorsun? O her tarafı yara izleriyle kaplı can kafinin. Başımı salladım. Ah evet, dedi Hammer Smith. O yaptı. Hiç kuşkun olmasın ve ona hiç arkanı dönme. Bir kez ya da birkaç yüz kez paçanı kurtarabilirsin. Hatta belki de bin kez. Ama sonunda elini gözlerimin önüne kaldırıp parmaklarını hızla şaklattı. Ve ısıran bir ağız taklidi yaptı. Anlıyor musun? Tekrar başımı salladım. Onlara tecavüz etti. Öldürdü ve sonra üzüldü. Ama o küçük kızlara tecavüz edildi. O küçük kızlar öldürüldü. Ve sen onu halledeceksin değil mi bayıkım? Birkaç hafta içinde onu halledeceksin ve bir daha asla böyle bir şey yapamayacak. Ayağa kalkıp verandanın parmaklıklarını yürüdü ve bakımsız bahçenin ortasındaki eski köpek pisliklerine çevrildi de o köpek kulübesine baktı. Belki bana izin verirsin, dedi. Öğleden sonra mahkemede bulunmam gerekmediğine göre biraz alemli olurum diye düşündüm. İnsanın çocukları ancak bir kez küçük oluyorlar. Buyur, dedim. Dudaklarım kasılmaktan uyuşmuştu ve bana zaman ayırdığın için teşekkür ederim. Söylemeye değmez, dedi. Hammer Smith'in evinden doğru hapishaneye gittim. Uzun bir yoldu ve bu kez şarkılar söyleyerek kısaltmadım. Sanki en azından bir süre bütün şarkıları unutmuş gibiydim. O zavallı küçük oğlanın yüzü gözlerimin önünden gitmiyordu. Ve Hammer Smith'in eli, ısırma taklidi yaparak bir yukarı bir aşağı gidip gelen baş parmakları.